Ayrım 21 ve İhtilal Altan Öymen Sayfa 231 10. Bölüm Yenilmez takımı biz yendik. Spordan notlar. Macar milli takımına karşı iki farkla yenilsek de bunu başarı sayacaktık. İki farkla yenmemiz sürpriz oldu. 1956'nın şampiyonu Galatasaray. Güreşte dünya birincisiyiz. Bu bölümde biraz siyaset dışına çıkalım. O yıllarda zaten herkesi siyaset dışına baktıran olaylar da yaşadık. Biri çok sevindiriciydi. Önce onu anlatayım. 19 Şubat 1956 günü İstanbul'da Macaristan milli takımını yendik. Hem de iki gol farkıyla, 3-1'lik bir sonuçla. Macaristan milli takımı futbol dünyasının o dönemdeki en güçlü takımıydı. 4-5 yıldan beri bir maç hariç hiç yenilmemişti. Gerçi o yenilgisi 1954'te İsviçre'deki Dünya Kupası finalindeydi ve şampiyonluğuna mal olmuştu. Ama o maçın galibi olarak Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın futbolcuları ve futbol seyircileri dahil herkes görmüştü ki o yenilgi bir tesadüftür. Macar milli takımı o yıllardaki tüm milli takımlardan daha üstündü. Bunu o Dünya Kupası'ndan sonra yapılan uluslararası maçların sonuçları doğrulamıştı. Macar milli takımı o kupadan sonraki maçlarında Ruslara karşı bir beraberliğin dışında hepsini kazanmıştı. Çoğunu da açık arayla kazanmıştı. Hele futbolun vatanı diye bilinen İngiltere'yi kendi adasında 6-3, Prag'daki rövanşta ise 7-1 yenmesi dillere destandı. Macar milli takımının kadrosundaki futbolcuların bir kısmı dünya çapında ünlüydü. İkisinin adını ben bugün bile hatırlıyorum. Biri takım kaptanı Puşkaş'tı, öteki kafa atışlarıyla şöhret yapan Kocsis. İzmir'i 11-0'la yendikten sonra. Maç özel bir maçtı. Bizim Futbol Federasyonu tarafından organize edilmişti. Macar takımı Türkiye'ye 2 hafta için davet edilmişti. Şöyle bir program yapılmıştı. Macar takımı oyuncularının bir kısmı milli maç öncesi Budapeşte karma takımı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir karma takımlarıyla da resmi maçlar yapacaklardı. Temsili maçlar beklendiği gibi gerek Ankara gerek İstanbul karmalarının farklı yenilgileriyle sonuçlanmıştı. Macarlar Budapeşte takımı olarak Ankara karmasını 4-2, İstanbul karmasını 3-1, İzmir karmasını 8-1 yenmişlerdi. İzmir karmasıyla bir de rövanş maçı yapmışlardı. O maçın sonucu daha da ezici olmuştu. Rakiplerine 11-0'lık bir yenilgiye uğratmışlardı. Sıra milli maça gelmişti. Şu belliydi, federasyon yöneticileri dahil kimse milli maçtan da galibiyet beklemiyordu. Futbolla ilgili uzmanların, yazarların maçtan önceki açıklamalarında da öyle bir hayalin izi yoktu. Amaç takımımızı kuvvetli takımların karşısına çıkararak uluslararası alandaki tecrübelerini arttırmaktı. Almanya maçı ve Turgay. Gerçi Türk milli takımının 5-6 yıllık geçmişinde yabancı takımlara karşı kazanılmış birkaç önemli galibiyeti vardı. Biri 1951 yılındaydı. O zamanki Alman milli takımını Berlin'de yani kendi evinde 2-1 yenmişti. Takımımızın kaptanı o zaman da kalecimiz Turgay Şeren'di. O maçtaki performansı ona Avrupa pasının da uçan kaleci unvanını kazandırmıştı. O galibiyet tabii Türkiye'de bayram sevinci yaratmıştı ama etkileri uzun sürmemişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yeniden yapılanma gayretlerini sürdüren Almanya bir süre sonra o yenilgisinin rövanşını almıştı. Türk milli takımının ikinci başarısı 1954 Dünya Kupası'nda İspanya gibi kuvvetli bir takımı yenip elenmesine yol açmasıydı. Ama sonra Almanya'ya yenilmiş kendisi de elenmişti. O vakitten sonra ise kayda değer bir başarısı yoktu. Takımın kıdemli kalecisi ve kaptanı Turgay Şeren yerinde duruyordu. Onlar gibi 1951'de Berlin'de Almanya maçına katılan Metin, Lefter ve Naci de öyle. Onlara yeni gençler katılmıştı. Hepsi yetenekli ve başarılıydılar. Ama hep birlikte büyük bir başarıya yönelmeleri için mevcut şartlar yeterli görünmüyordu. İki farkla yenilsek başarıdır. Türk futbolu o sırada bir geçiş dönemindeydi. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere büyük illerimizde yerel ve bölgesel düzeyde profesyonel ligler kurulmuştu. Bunların içinden ileride milli lig çıkacaktı, ona hazırlanılıyordu. İstanbul'un en önde gelen takımlarının adı her zamanki gibiydi: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Milli takım oyuncularımızın çoğu o kulüplerden seçiliyordu. Tek seçici eski futbolcu ve spor yazarı Eşfak Aykaç'tı. Macarlarla yapacağımız özel maç takım için önemli bir sınav olacaktı. Ama o sınavı geçmesinin şartı Macarları yenmek değildi. Yenilgimizdeki gol farkının az olmasıydı. Futbolcularımız ve futbol yazarlarımız yaptıkları açıklamalarda bunu belirtiyorlardı. Kalecimiz Turgay Şeren, futbolumuz onların yani Macarların seviyesine ulaşmış değildir. Bir veya iki farklı mağlubiyet bizim için başarı olacaktır diyordu. Federasyon yöneticisi Ulvi Yenal'ın görüşü de öyleydi. Bir ve iki farkla kaybedersek benim için sürpriz olmaz. Spor yazarları daha az iyimserdi. Milliyet'in yorumcusu Babür Ardahan, Macarların İngilizleri ne büyük bir hezimete uğrattığını hatırlatıyor, çok farklı bir yenilgiye de çok üzülmememiz gerektiğini belirtiyordu. Akis'in spor sayfasında da muhtemel bir farklı yenilginin de bizim için faydalı olacağı vurgulanıyordu. O durumda bile elde edeceğimiz kazançlar şöyle sıralanıyordu. 1. Dünyanın en kudretli takımı karşısında futbolumuzun değerini görmek. 2. Futbol cambazlarından bir şeyler kapma fırsatını elde etmek. 3. Modern futbol hakkında bilgi sahibi olmak. 4. Futbolcularımıza kendilerini anlama fırsatını vermek. Özetle, 19 Şubat 1956 günü uyandığımızda Türkiye'de hepimiz kendimizi açık aralı bir yenilgiye hazırlamıştık. Stada girmek kolay değildi. Maç İstanbul'da Dolmabahçe'de, şimdiki adıyla İnönü Stadı'nda yapılacaktı. O zamanki adı Mithatpaşa Stadyumu'ydu. İnşaatı 1947'de tamamlanmış, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün adıyla İnönü Stadyumu olarak açılmıştı. 1950'deki iktidar değişikliğinden sonra kamuya ait bina ve yollardan yaşayan kişilerin adı kaldırılırken onun adı da kaldırılmıştı. Stad 1973'e kadar Mithatpaşa adıyla anılmış, o yıl İnönü ölünce yeniden İnönü adını almıştı. Stad o günkü haliyle İstanbul'un en modern, en büyük stadıydı. Yapıldığı sıradaki seyirci kapasitesi 30 bin civarındaydı. Ama Macar maçı öncesinde yeni bir düzenlemeden geçirilmiş ve o kapasitesi 36 bine çıkarılmıştı. O maçı görmek bana kısmet olmadı. Aslında Ankara'dan İstanbul'a gazeteyle görüşmek için sıkça gidip dönüyordum. O gidişlerimden birini maç gününe rastlatabilirdim. Bunu bir ara planlamaya çalıştığımı ama sonra vazgeçtiğimi hatırlıyorum. Herhalde nasıl olsa yenileceğiz açıklamaları beni de etkilemişti. Nasıl olsa yenileceksek o zahmete niçin katlanayım diye düşünmüş olabilirim. Biz Ankara'da yaşayanlar gazetelerden okuyorduk. Ben İstanbul'da telefon konuşmalarında arkadaşlara sorup öğreniyordum. O maçın seyircisi olmak gerçekten kolay değildi. Basın mensubu olsanız bile eğer akredite spor yazarı değilseniz stada gene maç saatinden çok erken gidip yerinizi almanız gerekiyordu. Bu bölümü yazarken koleksiyondan o günkü gazetelere baktım. Hele basın mensubu veya özel bilet olmayıp da gişeler önünde sıraya girip bilet alarak stada girmenin güçlüklerini onlar da uzun uzun anlatıyorlardı. Üstelik İstanbul Muhafız Komutanlığı açıklama yapmıştı. Stad sabahleyin içeriye girenlerle dolduktan sonra kapıları kapatılacak ve etrafı askeri birliklerle kuşatılacaktı. Stad etrafında toplanılmasına izin verilmeyecekti. Özetle, bir yandan nasıl olsa yenileceğiz hesabının caydırıcılığı, bir yandan alınacağı açıklanan güvenlik önlemlerinin ürkütücülüğü vardı. Bunlar maça gitmek isteyenleri o niyetlerinden vazgeçirmek için yeterli nedenlerdi. Alternatif olarak radyo vardı. Radyo maçı canlı olarak verecekti. Ben de maçı Ankara'dan radyodan izledim. Ama radyoda da anlatıldı. Bütün o olumsuz etkenlere rağmen maçı seyretmek kararlılığını sürdürenler hiç de az değildi. Stad sabahın erken saatlerinden itibaren bilet alıp girenler tarafından kapasitesinin son sınırına kadar dolduruldu. Açıklanan resmi rakamlara göre toplam seyirci sayısı 36.832 idi. Hava durumuna gelince, İstanbul bir gün önceki cumartesi günü yoğun yağmur altındaydı. Hava da çok soğuktu. O zamanlar tabii isabetli hava tahminlerine yeterli veri oluşturmak için gerekli teknik imkanlar yoktu. Gazetelerle radyodan oluşan medyamızda Bünyamin Sürmeli gibi usta tahminciler de yoktu. Meteoroloji tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınabilen çok sınırlı açıklamalardan oluşuyordu. 18 Nisan Cumartesi günkü gazetelerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün pazar gününün havası için verdiği bilgiler şöyleydi. Bugünkü havanın bulutlu, yağmurlu ve soğuk olması ihtimali var. 19 Nisan pazar günü bu tahminin tam tersi çıktı. Hava sabahtan akşama kadar güneşli bir erken bahar havasının özelliklerini taşıdı. Ver leftere, yazsın deftere. Maç 14.30'da başladı. Hakem Yugoslavyalı Stefanović adlı tanınmış bir hakemdi. Macar milli takımı başta Puşkaş olmak üzere Koçsis hariç klasik kadrosuyla sahadaydı. Koçsis Türkiye'ye gelen takıma katılamamıştı. Türk milli takımının kadrosu da klasikti. O kadronun oyuncularını o zamanlar izleyip şimdi de hatırlayanlarımız az da olsa vardır. Hepsinin adlarını ve takımlarını o zamanki sisteme göre yazalım. Yani 1-2-3-4-5'e göre usulüyle. Kaleci Turgay Şeren, Galatasaray. Savunma, Ali Beratlıgil, Galatasaray. Ahmet Berman, Beşiktaş. Orta saha, Mustafa Ertan, Ankara Gücü. Naci Erdem, Fenerbahçe. Nusret Ülük, Beşiktaş. Hücum, İsfendiyar Açıksöz, Galatasaray. Coşkun Özarı, Galatasaray. Metin Oktay, Galatasaray. Lefter Küçük Andon Yadis, Fenerbahçe. Kadri Aytaç, Galatasaray. Bu kadroda 1951'de Almanya'yı 2-1 yenen takımdan sadece Turgay, Naci ve Lefter vardı. Kadroyu seçen tek seçici Eşfak Aykaç tabii çeşitli açılardan çok eleştirilmişti. Bazı İstanbul takımlarının taraftarları niye bizden az oyuncu var diye şikayetle bulunmuşlardı. İzmir'den gazetelere niye bizden oyuncu yok diye telgraflar gönderilmişti. Ama maç başladıktan çok kısa bir süre sonra o eleştirilerin yerine Aykaç'a övgüler aldı. Bu değişimin bu kadar çabuk olmasının nedeni Lefter'in Macar kalesine daha 6. dakikada attığı goldü. İsfendiyar'ın verdiği pası çok iyi değerlendirmiş, önündeki Macarları çalımla geçerek golünü atmıştı. Bu tribünlerdeki seyirci için inanılması güç bir şeydi. Herkes oraya yenilgiye hazır halde gelmişti. Gol büyük bir coşkuyla karşılandı. Sonra Türk takımının devam eden baskısı ve 38. dakikada Lefter'in düşürülmesi sonunda verilen penaltıyı gene Lefter'in ikinci gole çevirmesi ve ikinci devrenin ilk dakikalarında Metin'in üçüncü golümüzü atması. Tribünler hiç beklemedikleri bir sürprizin coşkusu içinde hep ayaktaydı. Bu 3-0'lık üstünlük daha uzun süre devam etti. Macarların golü ancak 76. dakikada geldi ama sonuç artık değişmedi. Türk milli takımı o zamana kadarki sıfatıyla dünyanın yenilmez takımı diye bilinen Macaristan milli takımını 3-1 yenmişti. Spor tarihine altın harfler. Ertesi günkü gazetelerin başlıkları tahmin edilebilir. Haber hepsinin birinci sayfasında en büyük haberler arasındaydı. O zamanlar spora her gün son sayfanın tamamını ayıran Milliyet'in birinci sayfa manşeti şöyleydi. Bir futbol saltanatı dün Mithat Paşa'da çöktü. Türk milli takımı Macarları 3-1 yendi. Çok mükemmel bir oyun çıkaran gençlerimiz futbol tarihimizin en şerefli galibiyetini elde etti. Zafer haberi bütün memleketimizde bir bayram sevinci yarattı. Milliyet'in son sayfa manşetinde de şu cümle vardı. Kudretli Macarları dize getirdik. Hürriyet'in birinci sayfasında da maç, asrın takımı Macaristan'ı yendiğimiz maç diye niteleniyordu. 19 Şubat 1956 günü içinde şöyle denilmişti. Türk spor tarihine altın harflerle geçen gün. Gazetenin spor sayfası başlıkları da şöyleydi. Ay yıldızlı forma dün en muazzam zaferini kazandı. Macar milli takımını açık farkla yendik. Macar milli takımı 1948'den beri 48 maç yapmış ve bunlardan yalnız birini Almanlara karşı kaybetmişti. Lefter'in anısı. Bu zaferin coşkusu tabii günlerce devam etti. Basında oyuncularımıza yönelik övgülerden en fazla nasibini alan Fenerbahçeli Lefter'di. Lefter zaten futbol hayatımızda genç yaşında ustalaşmış çok büyük bir yetenekti. 1926'da İstanbul'da Büyükada'da doğmuştu. Aile adı Küçük Andonyadis'ti. Soyadı kanunu çıkınca o ad soyadları olmuştu. Küçük yaşta dokuma tezgahlarında çalışmayı öğrenmişti. Fakat aynı zamanda yaştaşlarıyla birlikte futbol oynamaya başlamıştı. Kısa zaman sonra futbol öteki işinin önüne geçti. Askere gitmeden önce İstanbul'da Taksim Kulübü'nde lisanslı olarak oynamaya başladı. Sonra askere gitti, terhis olur olmaz da Fenerbahçe Kulübü'nün kadrosuna girdi. Ünü kısa zamanda sınırlarımızın dışına taştı. İtalya'da Fiorentina'dan teklif aldı. Bir yıllığına İtalya'da, bir yıllığına da Fransa'da oynadı. 1947'de Türkiye'ye döndü. O yıldan sonra futbolculuğuna hep Fenerbahçe'de devam etti. Ben Lefter'i Fenerbahçe'deki ilk yıllarında seyretmiştim. Ver Lefter'e yazsın Lefter'e sözü o yıllarda çıkmıştı. Bunun gerçekçi bir söz olduğunu Macar milli takımını yendiğimiz maçta İsvendiyar'ın pasını alıp ilk golü atarak göstermişti. Çok sonraları onunla emeklilik hayatını yaşadığı Büyükada'da tanıştım. Dostça sohbetlerimiz oldu. Anılarını dinlemek çok ilginçti. Sporu ileri yaşlarında da bırakmamıştı. Adada gideceği yerlere bisikletle gidiyordu. O alışkanlığını sağlığı el verdiği sürece devam ettirdi. Aramızdan ayrılışı 2012 yılındadır. Onu saygı ve sevgiyle anarım. Profesyonelli Milli Lig'e doğru. Bu bölüme futbolla başladığımıza göre futbolun o dönemdeki ülke içi durumuna da değinelim. Futbolda milli lig usulü henüz başlamamıştı. Biraz önce belirttim. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve diğer bazı iller ile bölgelerdeki ligler ayrıydı. Tabii ülkenin her tarafındaki futbol severlerin en ilgi duydukları lig İstanbul Ligi'ydi. Ayrıca yurdun her tarafına ulaşabilen gazeteler de İstanbul'da çıkıyordu. Bunun doğal sonucu olarak futbolla ilgili gazete haberlerinden en fazlası İstanbul Ligi'nin maçları üzerineydi. Tabii diğer illerin, liglerin şampiyonları belli olduktan sonra Türkiye Kupası için de maçlar yapılıyordu. O kupayı almak için diğer illerin şampiyonları da yarışıyordu. Fakat lig denilince akla İstanbul Ligi geliyordu. 1954-1955 sezonunun milli takımımızın Macaristan'ı yendiği 1956 yılının Şubat'ında bir önceki İstanbul Ligi şampiyonu Galatasaray'dı. 1955-56 sezonunun lig maçları sonuçlanınca gene şampiyon olacaktı. 1956-1957 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe aynı puanı alacaklardı. Lig şampiyonluğunu Fenerbahçe averajla alacaktı. 1957-58'de ise Galatasaray 4 puan farkıyla birinci olacaktı. 1958-59 sezonu İstanbul Profesyonel Ligi'nin son sezonuydu. O sezonun şampiyonu Fenerbahçe olacak, 1959'dan itibaren Milli Lig sistemi başlayacaktı. Bu bölümde 8 İstanbul, 4 Ankara, 4 İzmir takımından oluşan ilk Milli Lig'in 16 takımını da hatırlayalım. Bir kısmı sezon sonunda elendi, yerlerine başka illerin takımları geçti. Ama ilk Milli Lig'in takımları şunlardı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Vefa, Ankara Demirspor, Altay, Göztepe, İzmirspor, Karagümrük, Ankara Gücü, Karşıyaka, Hacettepe, Gençler Birliği, Beykoz, Adalet ve İstanbulspor. Milli Lig'in ilk şampiyonu Fenerbahçe olacaktı. Güreş. Sporun diğer branşlarındaki durumumuza gelince, güreşte Türk milli takımının 1948 olimpiyatlarında başlayan başarıları 1951 yılında Finlandiya'daki serbest güreş şampiyonasında devam etmişti. Türk güreşçileri 8 altın madalyanın 6'sını almıştı. 52 kiloda Ali Yücel, 57'de Nasuh Akar, 62'de Nurettin Zafer, 73'te Celal Atik, 79'da Haydar Zafer, 87'de Zafer Doğru. Bir güreşçimiz de İbrahim Zengin sıkletinde üçüncü olmuş bronz madalya kazanmıştı. Ancak 1952 yılındaki Helsinki olimpiyatlarına gidişimiz olaylı olmuştu. Sporcu olarak o zamanki olimpiyatlara katılma koşullarından biri amatör olmaktı. Değişim Yılları kitabımda 1952 olimpiyatlarının sonuçlarını yazarken anlatmıştım. Güreşçilerimize o olimpiyatlardaki başarılarının karşılığı olarak armağanlar verilmesinde ölçüler kaçırılmıştı. Bazısı kamusal, bazısı özel girişimlerle onlara evler ve paralar verilmesi gerek milli gerek uluslararası olimpiyat komitelerinde tartışmalara yol açmıştı. Bunun sonucu güreş milli takımının değiştirilmesi, eski kadronun bir kısmının yerine yeni güreşçilerin getirilmesi gerekmişti. O yeni kadroyla serbest güreşte alınabilen madalya sayısı da 2 altın 1 bronzdan ibaret kalmıştı. Greco-Romen'de ise hiç madalya alınamamıştı. Serbestte altın madalya alanlar 52 kiloda Hasan Gemici ile 62'de Bayramşit, bronz madalya alan da 87'de Adil atandı. Türk güreşi 1956 yılında bu gerilemeyi durdurup yeni bir hamleyi gerçekleştirmeye çalışıyordu. O hamlenin yeri de 1956'da Avustralya'daki Melbourne Olimpiyatları oldu. Güreşçilerimiz serbestte 2 altın, 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı, ağırda Hamit Kaplan, 1 gümüş, 73'te İbrahim Zengin, 1 bronz, 52'de Hüseyin Akbaş madalya alarak madalya sayısını 3'ten 4'e çıkardı. Greco-Romen'de ise bu defa 3 madalya elde etti. 73 kiloda Mithat Bayrak altın, 67'de Rıza Doğan gümüş, 52'de Dursun Ali Eğribaş bronz. Bu 1952 olimpiyatlarına göre gene de bir gelişmeydi. Ama 1948 ve 1951'dekilerin hala çok gerisindeydi. Sporun atletizm, voleybol, basketbol gibi alanlarında da gene gelişmeler vardı. Ama henüz ulusal çerçevedeydi. O alanlardaki uluslararası yarışmalarda daha iddialı olacağımız zamanlar daha sonra başlayacaktı. Macarlarla dostluğumuz. Dönelim gene futbola. 1956 yılının Şubat ayının 19'unda Macar milli takımını 3-1 yenmemiz, gazetelerinde yazdığı gibi tüm yurtta bir bayram sevinci etkisi yaptı. Fakat şu da görüldü, bu Macarlar için büyük bir üzüntü konusu olmadı. Gerçi uğradıkları o yenilgi milli takımının yenilmezlik ünvanını hayli sarsıntıya uğratmıştı. Ama bunu doğal karşıladılar. Hatta kafile başkanı ve futbolcuları gazetecilerin sorularına cevap verirken Türk takımının çok iyi oynadığını, bu galibiyeti hak ettiğini belirttiler. Bu neden böyleydi? Macar takımı yöneticilerinin ve futbolcularının kendilerine güvenleri çok yüksekti. Türklerle yaptıkları maç özel bir maçtı. Uluslararası karşılaşmalardaki durumlarını ilgilendirmiyordu da o yüzden mi böyleydi? Yoksa Macarlar yaratılış olarak çok nazik insanlardı da onun için mi öyleydi? Ayrıca Türkiye'de 2 haftadan fazla kalmışlar, gördükleri konukseverlikten çok memnun kalmışlardı. Bununla bize teşekkürlerini mi ifade etmek istemişlerdi? Yoksa kendilerinin yaptığı maçlarda bile bu kadar objektif olma yetenekleri vardı da bu onun sonucu muydu? Neden bunlardan hangisi olursa olsun, Macarların bu davranışlarının Türk kamuoyundaki etkisi çok olumlu oldu. O kadar ki o maçtan sonra Macarlar denilince aklımıza bize çok dost insanlar gelmeye başladı. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 242.